Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında kamuoyunda çok sık sorulan proje okulları ile ilgili olarak bakanlığımızın da yayınlamış olduğu kılavuz üzerinden giderek de dilimin döndüğü kadar açıklamalarda bulunmak istiyorum. Malum 8. sınıf öğrencilerimiz yani 8'den mezun olup lise tercihi yapacak kıymetli öğrencilerimiz sınavla, puanla yerleştirme yapan okullara yerleştiler. Bir kısmı da mahallesindeki okullara, ikamete, adrese dayalı olarak liselerine yerleştiler. Tabii bu süreçte başlamadan önce proje okulları yönetmeliği yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından böyle bir yönetmelik yayınlandı. Böyle bir yönetmelik yayınlanınca velilerimiz tercih aşamasında yani 8. sınıftan 9. sınıfa başlayacak olan kıymetli öğrencilerimizin velileri gitmiş oldukları okullarda yani merkezi sınavla yerleştirme alan okulların müdürlerine, öğretmenlerine, yöneticilerine Milli Eğitim Bakanlığımızın 12 Temmuz 2025 tarihli ve 32.954 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı proje okulları yönetmeliğine dair bir takım sorular sormuşlardı. O sorudan bir kısmını benim de katıldığım tanıtım toplantılarından biliyorum. Okul müdürleri ve yöneticiler ve ilgili öğretmenler cevaplandıramamışlardı. Milli Eğitim Bakanlığımız özel proje uygulayan okullarla ilgili kılavuz yayımladı. Dolayısıyla bugün de kamuoyunda çok merak ettiği bir soru olması münasebetiyle Eğitim Dünyası programında bugün proje okulları iş ve işleyişle ilgili bakanlığın yayınlamış olduğu kılavuz üzerinden dilimin döndüğü kadar açıklamalarda bulunacağım. İnşallah kılavuzun üzerinden giderek. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bildiğiniz gibi yani Milli Eğitim Bakanlığı proje okulları yönetmeliğinde proje okulları ikiye ayrılıyor. Birincisi özel proje uygulayan okullar ve ikincisi de özel program uygulayan okullar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve kılavuzda özel proje uygulayan okullarla ilgili usul ve esaslar kılavuz halinde yayımlandı. Biz bugün bu proje okulları içerisinde özel proje uygulayan okullar kılavuzu üzerinden gelecekte onları neler bekliyor? Ne yapmaları gerekiyor veya proje okulu olmak isteyen okullar, sonraki yıllarda proje okulu olmak isteyen okullar ne yaparlarsa proje okulu olabiliyorlar veya proje uygulayan okullar iş ve işlemlerini doğru yapmazlarsa, düzgün yapmazlarsa bu özelliğini kaybederler mi? Bununla ilgili olarak bakanlığımız bir kılavuz yayımladı. Şimdi proje okulu olarak belirlenebilmesi için yani bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için kamuoyunun merak ettiği soru vardı. Hangi kriterler doğrultusunda bu okullar proje okulu oluyor? Veya hangi kriterler yerine getirilmezse bu okullar proje okulu olmaktan çıkarılıyor? Hep böyle bir soru vardı kamuoyunda meşgul eden. Bu Mayıs ayından bu tarafa da bir tartışma konusu idi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı proje okulları yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir diyor. Ve okullar proje tekliflerini 4 yıl uygulanacak şekilde planlar. 4 yıl. Genel müdürlüklere bağlı proje okulu teklifleri her ilde ilgili genel müdürlüğe bağlı okul sayısının %10'unu geçmeyecek şekilde il milliyeti müdürlüklerince yapılır diyor. Yani her ilde ilgili genel müdürlük, işte din öğretimi genel müdürlüğü 1, orta öğretim genel müdürlüğü 2 ve bir de ilk öğretim genel müdürlüğü var ama ilk öğretim genel müdürlüklerinde böyle proje okul söz konusu olmadığı için orta öğretim genel müdürlüğü, din öğretimi genel müdürlüğü, bir de mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü olarak 3 genel müdürlüğe bağlı okul sayısının %10'unu geçmeyecek şekilde il milli eğitim müdürlüklerince teklifler yapılıyor. İlgili yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamındaki proje okulu teklifleri her ilde ilgili genel müdürlüğe bağlı okul sayısının %1'ini geçmeyecek şekilde il milli eğitim müdürlüklerince yapılır. %10 teklif ediliyor. bu teklifler içerisinde %1'i geçmeyecek şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılır. Bu okulların mevcut imkanlarının projeyi gerçekleştirebilmek için yeterli olmaması durumunda okul gelişim planı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçların yerel ve merkezi imkanlarla desteklenmesi sağlanır diyor. Yani bir kere en az %1'i geçmeyecek şekilde proje olacak. Yani her okulun her genel müdürlüğe bağlı okul sayısının %10'u geçmeyecek şekilde teklif alınacak. Bu %1 ile de sınırlandırılacak. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı proje okullar yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrası kapsamında okullar başvuruda bulunacak. Dolayısıyla başvuru yapacakları zaman da bir özel proje uygulayan okul başvuru formunun doldurulması var. Yine başvuru formu doldurduktan sonra okul gelişim projesi kılavuz ekinde yer alan proje başvuru formu, okul eylem planı ve faaliyet takvimi doldurulacak ve bir de 70 puan okul gelişim projesi değerlendirmesinin proje başvurusu değerlendirme ölçütlerine göre en az 70 puan alma şartı var. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü için bu geçerli. Dolayısıyla 70 puan almış ve faaliyet takvimi onaylanmış, hazırlanmış okullar proje okulu kapsamında değerlendirilecek. Proje okulu kapsamında değerlendirilen okullar bu faaliyet takvimlerini ve bu puanı sürekli korumak zorundalar. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan okullar için geçerli. Aynı şekilde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü için de aynı prosedür geçerli. Onlar da yine bir başvuru formu dolduracaklar. Yine okul gelişim projesi kapsamında eylem planı faaliyet takvimini hazırlayacaklar. Yine Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü için de aynı esas usuller geçerli. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bir de şu anda mevcut proje okulu kapsamında devam eden okullar da yine özel proje uygulayan okul başvuru formunun ek 1C, bir sefer 1C kriterleri üzerinden genel ağırlıklı toplam puanı 50 puanın altında olanlar okul gelişim projesi, 50 ve üstünde puan alanlar ise okul gelişim projesiyle okul özel projesi hazırlar. Bu okulların özel proje uygulayan okul kapsamında kalması için okul gelişim projesiyle okul özel projesi değerlendirme puanının proje başvuru değerlendirme kriterlerine göre her bir proje için en az 70 puan olması gerekiyor. Yani ve buna göre de proje başvuru formu ve eylem planı ve faaliyet takviminin hazırlanmış olması gerekiyor. Mevcut proje okulları için de böyle bir süreç geçerli. Şimdi özel proje uygulayan okullar için bir başvuru takvimi yayınlanmış. Yine yapılacak iş ve işlemler içerisinde 6-10 Ekim tarihlerinde İl Proje Okulu Değerlendirme Komisyonu, İl Proje Okulu Teklif Komisyonu kurulacak. Sonra okullar tarafından hazırlanan proje dosyalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilmesi yapılacak 20-24 Ekim tarihinde. Sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince proje okulu başvuruları, proje okulu başvuru formu, doğrulayıcı belgeler ve diğer evrakların incelenip Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilme süreci var. Ve ilde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri de İl Proje Okulu Değerlendirme Komisyonu'nda Kasım ayı içerisinde bu başvuruları değerlendirmiş olacak. Ve sonuçta aday proje okulları belirlenmiş olacak. Ve aday olarak belirlenen okullar da aralığın son haftası içerisinde ilgili genel müdürlüğe gönderilecek. İlgili genel müdürlük de Bakanlık Proje Okulu Tespit Komisyonu'na onayına sunacak. Onaylandıktan sonra bakanın onayına sunulacak ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince eğitim öğretim yılı sonunda izleme yapılması ve hazırlanan raporların ilgili genel müdürlükte gönderilmesi şeklinde bir çalışma yapılacak. Böyle bir çalışma takvimi oluşturulmuş kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi burada bu kılavuzda da özel proje uygulayan okul başvuru süreciyle ilgili okul müdürlerinin, ilçe milli eğitim müdürünün, il milli eğitim müdürünün görevleri ve genel müdürlüğün görevleri belirlenmiş. Şimdi mevcut proje okulları ile ilgili en çok kamuoyunun merak ettiği, mevcut proje okullarını kazanan çocuklarımız hangi durumda bu haklarını kaybederler? Daha sonraki yıllarda proje okulu olmaksızın devam edilir. Yani oradaki iklim bozulur endişesi vardı. Dolayısıyla mevcut proje okulları da 1 Eylül 2025 tarihine kadar ilgili genel müdürlüklerce izleme ve değerlendirmeye tabi tutulur. Yapılacak izleme ve değerlendirme başlıkları da oluşturulmuş. İşte fiziki yapı izlenecek, ulusal ve uluslararası projeler, uluslararası projelerine bakılacak, işbirliği protokolleri gözden geçirilecek, uluslararası diploma, fikri sınai mülkiyet hakları çalışmaları ve sertifika programları gözden geçirilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar, sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk programı ve hayat boyu öğrenme sertifikasyon programları ve akademik başarı durumları gözden geçirilecek. Bu çerçevede ilgili okullar izlenmiş olacak. Yani fiziki yapı, ulusal ve uluslararası projeler, okulların yapmış olduğu işbirliği protokolleri, yarışmalar ve benzeri gibi birçok izleme alanları var. Bunların içerisinde sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk programı, hayat boyu öğrenme sertifikasyon uygulaması, akademik başarı durumu gibi. Tabii bu okul gelişim projesi izleme ve değerlendirmesi aşamasında biraz önce bahsetmiş olduğumuz başlıkların dışında okulun iklimi, etkili öğrenme ortamı, etkili yönetim, mesleki gelişim, kapsayıcılık, bireyselleştirilmiş öğrenme desteği, rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri, akademik başarı, sağlıklı yaşam, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve okulların taahhüt ettikleri okul gelişim projelerinin okul eylem planı ve faaliyet takvimi doğrultusunda gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri bu izleme ve değerlendirme sürecinde takip edilecek. Bunu rapor haline getirecekler. Tabii bu arada okulların fiziki imkanları da tematik proje başlıkları altında gözden geçirilecek. Okulun bilişim ve teknolojik durumu, fen bilimleriyle olan ilgisi, laboratuvar imkanları, sosyal bilimler, üretim ve sürdürülebilirlik anlamında da okullar sorgulamaya tabi tutulacak, değerlendirmeye tabi tutulacak. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Özellikle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bütüncül eğitim yaklaşımı temel alınarak öğrencilerin çok yönlü gelişimi bu projelerde desteklenmesi isteniyor. Yani sadece akademik başarı değil, sadece sportif ve sanatsal başarılar değil, birçok alanda öğrencinin bütüncül eğitim yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmesi hedefleniyor. Ve bu çalışmaların da uzun vadede okul kültürünün bir parçası haline dönüşmesi bekleniyor. Bu gelişim projelerinde bakanlığımızın beklentisi bu. Dolayısıyla okul yöneticilerinin ve idaresinin geliştirmeyi düşündüğü projelerde veya önerdiği projelerde bir Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde hedeflenen yetkin ve erdemli insan profilini gerçekleştirecek şekilde proje süreçlerinin yapılandırılması var mı? İki, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde yer alan kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi yönelik planlamanın yapılıp yapılmadığı. 3. Tüm öğretmen ve öğrencilerin aktif olarak rol alması ve yararlanmalarının sağlanması. Yani bu konuda öğretmen ve öğrencilerin aktif olarak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde hedeflenen yetkin ve erdemli insan profilinin yetişebilmesi için rol alıp almadığı gözlemlenmiş olacak. Yine projenin okula, bulunduğu çevre ve paydaşların gelişimine olumlu ve bütüncül katkı sağlayıp sağlanmadığı gözlenecek ve takip edilecek. Projenin uzun vadede okul kültürünün bir parçası haline dönüşüp dönüşmediği ve çıktılarının ölçülebilir olup olmadığı sorgulanmış olacak. Tabii bu tip proje çalışmalarında, okul gelişim projelerinde okuldaki mevcut durumları iyileştirmek, gelişim sağlamak, eğitim kalitesini yükseltmek amaçlarıyla hazırlanır. Yani her bir projenin de bir mevcut durumu iyileştirmek, iki gelişim sağlamak, üç eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla hazırlanır. Proje konuları öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini destekleyecek stratejiler geliştirmeye, öğretmenlerin mesleki gelişimini teşvik etmeye ve okul iklimini iyileştirmeye odaklanır. Öğretim yöntemlerini ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim deneyimlerini zenginleştirir. Aynı zamanda öğrenci-öğretmen ilişkilerinin güçlendirilmesi, okul aidiyetinin artırılması ve kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanması gibi unsurları içerir. Okul ve aile işbirliğinin önemini vurgular ve bu sayede velilerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik eder. Yönetim ve liderlik açısından okul gelişim planı, etkili bir yönetim yapısı oluşturmayı ve demokratik bir liderlik anlayışını benimsemeyi içerir. Sonuç olarak projeler sürekli bir iyileştirme süreci olarak görülmeli ve tüm paydaşların katılımıyla şekillendirilmelidir. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız mevcut okullarda, özellikle proje okullarında, ya tabii biz Erkan Radyo'da bu konuyu paylaşıyoruz ama kıymetli eğitimci arkadaşlar, yani bu kılavuz her okula uygulanabilir. Yani proje okulu olmak hedefiniz değil. Öncelikle okuttuğumuz öğrencilerimize iyi bir eğitim ortamı, iklimi oluşturabilmek için bu kılavuzdaki beklentiler dikkate alınarak çalışmalarımızı yapabiliriz. Yani sırf proje okulu olmak için değil, mevcut çocuklarımız hangi puanla gelirse gelsin, hangi ortaöğretim başarı puanıyla bize gelirse gelsin, onlara iyi bir okul iklimi, okul ortamı oluşturabilmek için, mevcut durumları iyileştirmek, gelişim sağlamak, eğitim kalitesi yükseltmek için neler yapabiliriz? Aslında her birimizin, her yöneticinin kendisine soracağı soru bu. Bu mevcut durumu iyileştirme anlamında bir, öğrencilerin akademik sosyal becerilerini geliştirmek için neler yapabiliriz? Öğretmenler meslek gelişimini teşvik etmek için neler yapabiliriz? Okul iklimi nasıl iyileştirebiliriz gibi sorular sürekli gündemimizde olmalı. Okul aidiyetin artırılması için de çalışmaları yapıyor olmamız gerekiyor. Bundan dolayı okul yöneticilerin hazırlayacağı projeler okulun ihtiyaçları doğrultusunda tüm alanlar içerisinden önceliklendirme yapılarak planlanmalı ve 4 yılın sonunda tüm alanları kapsayacak şekilde tamamlanması beklenmektedir. Şimdi okul gelişim projesi kapsamında geliştirilen projelerde bir okul iklimi, etkili öğrenme ortamı, etkili yönetim, mesleki gelişim, kapsayıcılık, bireyselleştirilmiş öğrenme desteği, rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri, akademik başarı, sosyal, kültürel, bilimsel, sportif etkinlikler ve sağlıklı yaşam olmak üzere bir takım başlıklar var. Bu başlıklar her okul için bence çok kıymetli ve değerli başlıklar. Yani sadece proje okuluna giden 200 küsür bin öğrencimiz için değil, 1 milyonun üzerinde sınava girmiş ve lise tercihinde bulunmuş çocuklarımızla birlikte liselerde okuyan tüm çocuklarımız bu güzellikleri hak ediyorlar. Dolayısıyla bütün eğitimcilerimiz, ailelerimiz, okul aile birliklerimiz okulların ortamlarının bu başlıklarda iyileştirilmesi için gerekli çalışmayı, desteği yapıyor olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi LGS yerleştirmenin ikinci nakil kısmı da sonlandı, açıklandı. Ve şu anda kıymetli velilerimiz ve çocuklarımız kazandıkları okula kayıt yaptırmak için gittiler, kayıtlarını kesinleştirdiler. Ve devam edecekleri okullar belli oldu. Ve okulların da taban puanları belli oldu. Artık bundan sonra kazanılan okulda veya yerleştikleri okulda, kazanılan demeyeyim, öğrencilerimizin yerleştiği ister adrese dayalı okul olsun, isterseniz merkez sınav puanını alan okul olsun, proje okulu olsun, yerleştikleri okulun ortamını güzelleştirmek, iyileştirmek, kaliteyi artırmak, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velinin güçlü işbirliği içerisinde olacaktır. Şimdi bu çerçevede okul iklimi çok kıymetli, çok değerli. Okul iklimi dediğimiz zaman bir okulun sosyal, duygusal ve fiziksel ortamını tanımlayan bir kavramdır. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının yaşadığı tecrübelerin toplamını yansıtır. Okul iklimi güven, saygı, destek ve işbirliği gibi unsurları içerir ve bu unsurlar eğitim sürecinin kalitesini doğrudan etkiler. Okul iklimiyle ilgili olarak aklıma şu başlıklar geliyor. Bir, öğrenciler arası ilişkiler. Öğrenciler arası ilişkiler sevgi, saygıya dayalı bir ilişki ortamı geliştiriyor olmak. İki, okula devamlılık. Üç, önleyici disiplin. Dört, okul aile işbirliği. Beş, okul güvenliği. Altı, mezunlarla okul ikliminin güçlendirilmesi. Okul iklimini oluşturan unsurlar bu altı başlıkta toplayabiliriz. Demek ki okul iklimi dediğimiz okulun sosyal, duygusal ve fiziksel ortamının tanımlayan bir kavramsa, okul iklimi güven, saygı, destek, işbirliği unsurlarını içerir ve bunlar da eğitim sürecinin kalitesini doğrudan etkiler. İyi bir okul iklimi oluşturduktan sonra ikinci yapacağımız şey, etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak. Etkili öğrenme ortamı şudur: öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek, öğrenme çıktılarını geliştirmek için tasarlanmış fiziksel, sosyal ve duygusal koşulları kapsayan bir kavramdır. Yani iyi bir okul iklimi güven esasen dayalı, saygıya, sevgiye ve işbirliği esasen dayalı bir okul iklimi oluşturduk. İnsanlar o havayı teneffüs etmekten mutlu. Üzerinden oluşan algı bu. Mutluluk ve huzur algısı oluştu. Sonra yeter mi yetmez? Böyle bir huzur ve mutluluk algısı içerisinde etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak gerekiyor. Nedir? Öğrenme arkadaşlarımızla birlikte, yani öğrencilerimizin okul öğrenme deneyimlerini zenginleştireceğimiz, öğrenme çıktılarını geliştireceğimiz bir takım fiziksel, sosyal, duygusal koşulları da kapsayan bir ortamı oluşturmak. Bu ortam Öyle bir ortam olmalıdır ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden, çeşitli öğrenme stillerini dikkate alan ve bireysel ihtiyaçlara cevap veren bir yapıya sahip olmalı. Çünkü Türkiye Yüzyılı Marif modelinde belirtildiği üzere öğrenme, olumlu bir sınıf iklimi içinde, anlamlı bağlamlar ve çok yönlü etkileşimleri içeren bir ortamda gerçekleşir. Bu çok önemli kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İyi bir öğrenme, doğru bir öğrenme, yüksek bir öğrenme, olumlu bir sınıf iklimi içinde, anlamlı bağlamlar ve çok yönlü etkileşimleri içeren bir ortamda gerçekleşir. İlgili alt alanlardaki gelişmeleri destekleyecek projeler, etkili öğrenme ortamlarını oluşturmada katkıda bulunacaktır. Etkili öğrenme ortamı ile ilgili etkili öğrenme ortamında destekleyecek başlıca başlıklarda şunlardır söyleyebiliriz. 1. Öğretmenlerin çocuklara desteği, kıymetli gençlerimize, öğrencilerimize desteği. 2. Süreç odaklı öğrenme. 3. Teknolojinin etkin kullanımı. 4. İşbirlikçi öğrenme. 5. Proje tabanlı öğrenme. 6. Yaparak, yaşayarak öğrenme. 7. Sınıf içi disiplin. Etkili öğrenme ortamı oluşturabilmek için öğretmenin öğrenciye vereceği destek çok kıymetli. Kayseri'nin eğitimle ilgili Kayserililerin ki Kayserili dostlarımızı, bizi dinleyen dostlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kayseri'de bulunduğum sürede öğrendiğim eğitimin sırrını çok güzel açıklayan bir dört cümlelik bir tekerleme var. Şöyle söylüyor Kayserili dostlarımız eğitim için. Eğitimin başarısı için, gelişimi için 1. Öğrencinin hevesi. 2. Öğretmenin nefesi. 3. Babanın kesesi. 4. Annenin ketesi. Yani yemeği. Dolayısıyla bir eğitimin başarılı olabilmesi için önce öğrencinin hevesi olması gerekiyor. Bu hevesi destekleyecek güçlü bir öğretmen desteği. Yani öğretmenin hevesi, nefesi. Heves öğrenciden, nefes destek öğretmenden. 3. Babanın kesesi. Tabii eğitim bir maliyeti var. Bu maliyeti de babanın karşılaması gerekiyor. 4. Annenin ketesi yani ikram izzeti yemeği. Dolayısıyla öğretmen desteği, öğretmenin nefesi de çok kıymetli. Sonra bir süreç odaklı öğrenme var, bir de sonuç odaklı. Süreci çok iyi kontrol etmek, süreçte sadece sonuç odaklı değil, süreci kontrol ederek, süreçte müdahaleleri yaparak, eksikleri giderek, yanlışları düzelterek öğrenmeyi gerçekleştirmek. 4. Teknoloji etkin kullanımı çok kıymetli artık. Her sınıflarımızda akıllı tahtalar, bilgisayarlar mevcut ve yapay zeka temelli bir takım öğrenme portalleri var. Bunların etkin bir şekilde kullanımı. 4. İşbirlikçi öğrenme. 5. Proje tabanlı öğrenme. 6. Yaparak, yaşayarak öğrenme. 7. Sınıf içi disiplin çok önemli. Peki etkili öğrenme ortamını oluşturduk. Öğrencilerimizin fiziksel, sosyal, duygusal gelişimini sağlayacak etkili öğrenme ortamlarını bu başlıklarda oluşturduk. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de bütün bunları yönetecek okul yönetimine ihtiyaç var. İyi bir okul yönetimi, etkili bir okul yönetimine ihtiyaç var. Bir okulun eğitsel hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol süreçlerini kapsayan bir yaklaşım ifade eder bu. Bu yönetim şekli okulun tüm paydaşlarının yani öğretmen, öğrenci, personel, veli ve toplum bu tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını dikkate alarak işbirliği ve katılımı teşvik eden bir ortam oluşturmayı sağlamamız gerekiyor etkili okul yönetimi içerisinde. Etkili okul yönetimi okulun genel performansını artırarak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekler. Bu yaklaşım olumlu bir kültür oluşturarak herkesin eğitim sürecine katkıda bulunmasına imkan tanır. Etkili yönetimle ilgili temel konularda yine kılavuzda şöyle belirtiliyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki etkili bir okul yönetimi için, etkili bir yönetim için tabii ki öncelikle bütçe ve kaynak yönetimi. 2. Dış paydaşlarla işbirliği. 3. Öğretmenlere yönelik sürekli geri bildirim ve gelişim. 4. Öğrenci merkezi yaklaşım. 5. Demokratik liderlik. 6. İzleme ve değerlendirme. Etkili bir yönetimde tabii ki sahip olduğumuz kaynakların, insan kaynaklarının ve maddi kaynakların çok iyi bir şekilde yönetilmiş olması gerekiyor. Bu kesin. Sonra dış paydaşlarla işbirliği yapmak. 3. çocuklarımıza, gençlerimize dokunacak olan öğretmenlere yönelik sürekli okul yönetimi tarafından geri bildirim ve gelişim programının verilmiş olması, 4 öğrenci merkezli yaklaşım, 5 demokratik liderlik, 6 izleme ve değerlendirme olarak söyleyebiliriz. Şimdi etkili yönetim kavramı içerisinde öğretmenlerimizin mesleki gelişimi de çok kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Dolayısıyla proje okullarında öğretmenlik yapacak meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi ilgilendiren bir başlıktır ki mesleki gelişim. Öğretmenlerin mesleki gelişimi bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak amacıyla sürekli olarak katıldıkları hizmet içi eğitim öğrenme süreçleridir. Bu süreç öğretmenlerin pedagojik ve alan bilgilerini, öğretim stratejilerini, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme yönelik becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini destekler. Mesleki gelişimle ilgili hususiyetler de şu başlıklarda toparlanabilir. Birincisi zümreler. Zümreler birer öğrenme topluluklarıdır. Yani o branşa dönük birkaç öğretmenin bir araya geldiği, eğitimin ilgili branşta konularının tartışıldığı, zor konuları nasıl öğretilebileceği ilgili müzakerelerin yapıldığı çok kıymetli ekip toplantılarıdır. İki, mesleki gelişime yönelik ihtiyaç analizleri. Mesleki gelişime yönelik ihtiyaç analizleri. Yine okul yönetimi tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik ihtiyaç analizleri anket üzerine olabileceği gibi başka gözlem yoluyla da bu ihtiyaçlar belirlenir ve öğretmenlerin ihtiyaçları, mesleki gelişime yönelik ihtiyaçları giderilmesi esastır. Ve bu ihtiyaçlara dönük olarak da Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hizmetçi eğitim faaliyetleri yapıldığı gibi özel okullar tarafından da okul temelli mesleki gelişim programları yapılarak öğretmenlerin mesleki gelişimi sağlanmaktadır. Tabii ki mesleki gelişim içerisinde okul dışı üniversitelerle ve uzmanlarla işbirliği yapmak da çok kıymetlidir. İşte dışarıdan o öğretmenin ihtiyaç duyduğu konu başlıklarına uygun akademisyenleri, uzmanları okula getirmek, öğretmenlerle buluşturmak çok kıymetli, çok değerli. Yine eğitimcilerin, öğretmenlerin mesleki gelişimi kapsamında eğitimde iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların sürekli gündemde tutulması da çok kıymetli olduğunu defaatlerce gördüm. Diğer bir hususiyet öğretmenler mesleki gelişim içerisinde kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımız adam adamın gölgesinde yetişir ilkesi çerçevesinde tecrübeli deneyimli öğretmenlerin yani mentor öğretmenlerin yeni mesleğe başlayan öğretmenlere iyi bir rehberlik yapıyor olması da çok kıymetlidir. Bu da çok değerli çünkü bir ustanın vereceği bilgiler bir tecrübeden ibarettir. Tecrübe birikimden ibarettir. Onun etkili bir şekilde mesleğe yeni başlayan meslektaşına aktarması da çok değerlidir. Evet, yine proje okullarında beklenen diğer bir özellik kapsayıcılık. Yani eğitimde kapsayıcılık tüm bireylerin bağımsız olarak farklılıklarına rağmen yani cinsiyet, yaş, engel, sosyoekonomik, kültürel ve benzeri farklılıklarına rağmen eğitim fırsatlarına eşit erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir yaklaşımı ifade ediyor bu kapsayıcılık. Kapsayıcı eğitim her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için farklı stratejiler ve yöntemler kullanarak herkesin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. İlgili alt alanlarda gerçekleştirecek projeler okulun eğitimde kapsayıcılık anlayışını destekleyebilir. Kapsayıcılıkla ilgili aklımıza gelen başlıklarda şunlardır kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bir, eğitimin kapsayıcılık kısmında özellikle özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için, öğrenciler, gençler için, işte bunlar göçmenler, mevsimlik, tarım işçiler ve benzeri çocuklar için dezavantajlı bireylerin eğitime erişiminin bir okul ortamında sağlanmış olması gerekiyor. İki, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akademik ve sosyal gelişimi, alt grup veya üst grup çocukların akademik ve sosyal gelişimi ki özellikle proje okullarında daha çok üst grup, üstün yetenekli, özel yetenekli çocuklar adını verdiğimiz üst grubun yer aldığını söyleyebiliriz. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yine topluma uyumu için çalışmalar yapmak, engelsiz ve kapsayıcı okul modelleri geliştirmek, özel yetenekli bireylerin eğitiminin zenginleştirilmesi, sınıf tekrarı ve okul terkinin en aza indirilmesi gibi hususiyetleri kapsıyor. Şimdi biraz önce ifade ettik özel yetenekli çocuklarla özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için de bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın mevzuatı çerçevesinde bireyselleştirilmiş eğitim programı, yani BEP dediğimiz bir programın hazırlanmış olması gerekiyor. Bu çerçevede bireyselleştirilmiş öğrenme desteği her öğrencinin ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve öğrenme stillerine göre uyarlanmış eğitim stratejileri ve kaynakları sunma sürecine biz bireyselleştirilmiş öğrenme desteği diyoruz. Bu yaklaşım öğrencilerin öğrenme hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitimcilerin çeşitli yöntemler ve materyaller kullanarak destek vermesini içerir. İlgili örnekler bireyselleştirilmiş öğrenme desteklerini içermektedir. Dolayısıyla bireyselleştirilmiş öğrenme desteğiyle ilgili başlıca konuları da kılavuzda şöyle belirlemiş Milli Eğitim Bakanlığımız. 1. Öğrenme geçmişi ve önceki başarıların tespiti. 2. Öğrenci profili oluşturma, hedef belirleme ve öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. 3. Öğrenme eksiklerini gidermek için ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destek programı. 4. Öğrenme hızı farklı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme desteği. 5. Akranlarına göre daha ileri düzeydeki öğrenciler için zenginleştirilmiş öğretim programı. Dolayısıyla bireyselleştirilmiş öğrenme desteğinde çocuklarımızın kesinlikle hazır buluşluk düzeyi, öğrenme geçmişi ve önceki başarıların tespiti çok kıymetli. 2. Öğrenci profili oluşturma, hedef belirleme ve öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi çok kıymetli. 3. Öğrenme eksiklerini gidermek için ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destek programı oluşturmak. Öğrenme hızı farklı olan çocuklar için bireyselleştirilmiş öğrenme desteği oluşturmak. Ve 6. Akranlarına göre daha ileri düzeydeki öğrenciler için zenginleştirilmiş öğretim programı oluşturmak bireyselleştirilmiş öğrenme desteği içerisinde yer alıyor. Peki bütün bunlara ilaveten okulun güçlü olması gereken proje okulları başta olmak üzere etkili bir okulda güçlü olması beklenen diğer bir hususiyet vardır ki rehberlik ve kariyer faaliyetleri, yani yönlendirme faaliyetleridir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki süreçlerinde destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sistematik çalışmaları kapsar. Bu faaliyetler öğrencilerin kendini tanımalarına, kendi potansiyellerini keşfetmelerine, hedef belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmaları için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur. İlgili alt alanlarda yapılacak çalışmalar, rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini destekler. Rehberlik ve yönlendirme faaliyetleriyle ilgili temel konularda yine kılavuzda şöyle belirlenmiş ki bu çerçevede kişisel rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. Kişisel rehberlik deyince yaşamayı öğrenme becerisi çerçevesinde bir öğrencinin kendini tanıması, özgüven geliştirme, öz saygı geliştirme, ilgi ve yeteneklerini fark etme, geliştirme, işbirliği ve grup etkileşimi, sosyal beceri gelişimi, akran ara buluculuğu, akran mentörlüğü, dijital mahremiyet ve ahlak, dijital hak ve sorumluluklar şeklinde bir rehber öğretmeni ve rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerini yürütecek rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerimizin, uzmanlarımızın bu alanda, bu saydığım alanda kıymetli öğrencilerimize destek olmaları, yönlendirmeleri beklenir. Yani bir öğrencinin kendini tanıyor olması çok kıymetli. Özgüven geliştirecek, öz saygı geliştirecek, ilgi ve yeteneklerini fark etmesini sağlayacak ve bunu geliştirecek. İşbirliği ve grup etkileşimini önemseyecek. Sosyal beceri gelişimi çok kıymetli. Akran ara buluculuğu çok kıymetli. Bunda ikna kabiliyeti vesaire de çok kıymetli. Dijital mahremiyet ve ahlak, dijital hak ve sorumluluklar bu başlık altında toparlanmış. Diğer bir şey rehberlik bakımından eğitsel rehberlik. Bu da öğrenmeyi öğrenme becerisi içerisindeki başlıklardan oluşur ki öğrenmeyi öğrenmenin içerisinde bir zaman yönetimi, 2 öğrenme engellerini aşma, 3 eğitsel seçimler yapma, 4 sınav kaygısı yönetimi, 5 hedef belirleme atölyeleri, 6 verimli ders çalışma yöntemleri şeklinde ifade edebiliriz. Bütün bu iki başlığı gerçekleştirmiş, hem kişisel rehberlikte üstün bir zirve göstermiş, ardından da eğitsel rehberlik anlamda gerekli beceriyi kazanmış bir öğrenci için artık ilgi ve yeteneklerinin doğrultusunda mesleki yönlendirmenin yapılıyor olması gerekir. Buna da biz mesleki rehberlik diyoruz. Yani ilgi ve yeteneklerin keşfedilmesi çerçevesinde öğrencilerin doğru mesleklerin yönlendirilmesidir ki bunun için de mesleklerin tanıtımı, sektör öğrenci buluşmaları ve mezun işbirliği bu kapsamın içerisine giriyor. İşte bu saymış olduğum, şimdiye kadar saymış olduğum 7 başlığın üzerine ancak biz akademik başarı ekleyebiliriz. akademik başarı dediğimiz şey, öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmesini sağlayarak hem bireysel gelişimi hem de gelecekteki eğitim ve kariyer fırsatlarını doğrudan etkileyecek bir hususiyettir. Yani bu da 8. başlıktır. Bütünsel gelişimin hedeflendiği Türkiye Yüzyılı Maarif modelinde akademik başarı, öğrencinin başarısını etkileyen farklı boyutları içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Bundan dolayı akademik başarı dediğimiz durumu gerçekleştirebilmek için öncelikle öğrencinin başarı analizini çok iyi yapmak gerekiyor. Mevcut akademik başarı düzeylerinin, sınav sonuçlarının ve devam oranlarının analiziyle ihtiyaç alanlarının belirlenmesini çok iyi yapıyor olmak gerekir. Bunun için sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, devamsız oranların analizi, branş bazlı başarı farklarının tespiti çok kıymetli. Diğer bir şey, öğrenme yöntemleri ve bireysel farklılıkları kapsar ki, farklı öğrenme stillerine uygun öğretim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Öğrenme yöntemleri ve bireysel farklılıklar, farklı öğrenme stillerine uygun öğretim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Öğrencinin başarısını analiz edildikten sonra, bireysel farklılıklara dikkate alınarak öğrenme desteklerinin sağlanması gerekiyor. Bunun için etütler, kurslar, tam öğrenme yöntemi ve teknikleri, öğrenci özel gelişim planları, gönüllü öğretmen, akran ve destek grupları ve öğrenmeyi etkileyen, daha doğrusu öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için destek programı oluşturulmalıdır. Bunları yaparken de tabii ki anne babaların katılımı, ailenin katılımı çok kıymetli, çok değerli. Velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması ve öğrenci başarısını artırma yolları hakkında seminerler verilmesi yoluyla katılımın sağlanmasıdır. Bunun için veli bilgilendirme toplantıları, evde öğrenme desteği konusunda rehberlik, aile okul işbirliğini artıracak faaliyetler, başarıyı etkileyen ailevi faktörlerin analizi bu çerçevede yapılmalı. Aile katılımı ve bilgilendirme, velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak ve bu toplantılarla birlikte evde öğrenme desteği konusunda çocuğumuza rehberlik yapmalıyız. Aile okul işbirliğini artıracak faaliyetleri kesinlikle yerine getirmeliyiz ve başarıya etkileyen ailevi faktörleri de analiz etmeliyiz. Ve bunun ardından motivasyon ve ödüllendirme, başarıyı teşvik edecek ödül programları, öğrenci başarı panoları, takdir uygulamaları ve benzeri motivasyonun artırılması amacıyla yapılan faaliyetleri içermektedir. Bu da başarı gelişim odaklı ödüller, öğrenci motivasyonunu artıran yarışmalar ve başarı panoları, takdir listeleri okulda motivasyon ve ödüllendirme olarak gündeme gelir. Şimdi akademik başarı söylediğimizde akademik başarıyı daha yukarı taşıyabilmek için sürekli doğru geri bildirimi öğrenciye zamanında vermek gerekiyor. Buna da biz akademik takip ve geri bildirim diyoruz. Öğrenci ilerlemesinin düzenli olarak izlenmesi ve öğretmen, öğrenci, veli arasında etkili bir geri bildirim süreci kurulması işidir ki bunun aylık ve haftalık başarı takip belgeleri, öğretmen, veli, öğrenci değerlendirme toplantıları, geri bildirim formları ve öğrenci değerlendirmeleri ve gelişim karneleri. Bunlar akademik takip ve geri bildirim içerisinde olması gereken davranışlardır. Ardından teknoloji destekli uygulamalar, yani dijital platformlar, online testler ve akıllı tahta uygulamalarıyla da derslerin zenginleştirilmesi çok kıymetlidir. Bunun için içeriklerin kullanımı, video ve interaktif içerikler, öğrenciye özel dijital öğrenme ortamları, eğitim yapay zeka uygulamaları bunun içerisine giriyor. Şimdi akademik başarıyı takip ederken tabii ki bilişsel başarıların yanında sosyal kültürel becerilerin de gelişebilmesi için sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler de çok kıymetli. Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler öğrenciden çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen en önemli faaliyetlerdi bana göre. Ki tanıtım günlerinde, lise tanıtım günlerinde ben de şahit oldum ki çocuklarımız, gençlerimiz anne babalarından farklı olarak okulların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif etkinliklerini daha fazla sorduklarına şahit oldum. Yani yurt içi, yurt dışı geziler, sosyal faaliyetler, sorumluluk projeleri nelerdir ve laboratuvar uygulamaları yapılıyor mu, yapılmıyor mu bunların sorulduğunu gördüm. Bu etkinlikler de aslında öğrenci profiline uygun, yani Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif modelinde öngörülen öğrenci profiline uygun bireyler yetiştirilmesi için öğrenciden sosyal, duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin temel faaliyetleri buralardan çıkar. Yani öğrencinin sosyal, duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi bu faaliyetlerin neticesinde olur. Bundan dolayı kültürel etkinlikler, sportif etkinlikler, bilimsel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, sosyal sorumluluk etkinlikleri yapılmış olmalıdır. Ve ilaveten bununla bitirmek istiyorum ki iyi bir okul, iyi bir lisede sağlıklı yaşam ortamı iyi oluşturulmalı. Sağlıklı yaşam konulu projeler hayata geçirilmeli. Bireylerin sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerini teşvik etmek amacıyla temizlik, hijyen, beslenme, fiziksel aktiviteler başta olmak üzere liseli gençlerin, üniversiteye hazırlanacak gençlerin, hayata hazırlayacağımız gençlerin alışkanlıklarını düzgün yerleşmesi için çaba sarf etmek gerekiyor. Sağlıklı yaşam, sağlıklı okul dediğimiz zaman sağlıklı beslenme, aile ve toplumda sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, egzersiz, hijyen ve temizlik, zaman yönetimi ve dijital sağlık gibi konularda okulların çalışma yapıyor olması gerekiyor. İşte proje okulları kılavuzunda proje okulu için oluşturulacak projelerin, yani bakanlığa sunulacak projelerin bu 10 başlıkta olması bekleniyor ve okul özel projelerde bu başlık kapsamında hazırlanacak ve okul yöneticileri bunu ilgili komisyonlara sunacak. Tabii bu çalışmaları yaparken de sürdürülebilirlik, üretim faaliyeti, sosyal bilimlere olan destekler, fen bilimlerine ve bilişim ve teknoloji alanındaki destekler de ve çalışmalar da gözden geçirilmiş olacak. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında aslında Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı proje okulları kılavuzunu okurken iyi bir lisenin profilini size anlatmış oldum. Aslında her bir çocuğumuz iyi bir lisede, başarılı bir lisede, okul iklimi düzgün, sağlıklı yaşamı geliştirilmiş, akademik başarının takip edildiği, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı iyi bir lisede okumayı hak ediyor. Her ne kadar bu kılavuz bazı okulları kapsıyor olsa da bütün lise müdürlerimizin, lisede eğitim yapan öğretmenlerimizin, personelimizin, velilerimizin bu 10 başlıkta okullarını iyileştirme çalışmaları yapması halinde bütün okullarımız iyi hale gelir ve Türkiye'den sınav kalkar. Amacımız bütün okulların iyi hale gelmesi, bütün okullarda aynı performansın aşağı yukarı gösterilebiliyor olması gayret ve çabası içerisinde olmaktır. Bu konuda veliler de okullara, okul yönetimlerine destek olmalılar, okul aile birliklerine destek olmalılar diye düşünüyorum. Orada istenecek bağışın, yardımın, çocuklara döndüğünün farkında olarak çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi bir hizmet alabilmesi için okul yönetimi tarafından o bağışın istendiğini düşünmek lazım. Ve okul aile birlikleri de o kaynakları verimli bir şekilde kullanacağına inanıyorum. Ve okuldaki her bir velimiz de verdikleri bağışın okulun iyileşmesi ve ihtiyaçtan karşılanması noktasında olup olmadığını da takip edebilir, gerekli sorgulama yapabilir. Devletimizin gücü, devletimiz imkanları doğrultusunda bütün okullara destek veriyor. Bununla birlikte hala okullarımızın veli desteğine maddi ve manevi ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. İsterse proje okulları olsun, isterse bu proje okulu olmasın, fark etmiyor. Bu desteği samimi bir şekilde vermek, oradan iyi insanların, iyi çocukların yetişeceğine inanarak bu desteğin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Eğitim Dünyası programında kamuoyunun çok merak ettiği özel proje uygulayan okullarla ilgili nasıl bir süreç var, onu dilimin döndüğü kadar paylaşmaya çalıştım. Özel proje uygulayan okullarda hangi başlıklarda iyileştirme bekleniyor, onu da anlattım. Ve diğer okullarımızın da bu projeye uygun bir imkan, şart oluşturabileceklerine inanıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.